على رسولنا صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, bugün inşallah Cenab-ı Hak istifade ve istifaze ettirsin. Hutbe-i Şamiye'den, Hutbe-i Şamiye'nin de başından uzun bir hutbe. Aslı 23 sayfa. Şam'da, Şam Emevi Camii'nde 1911'de oradaki işte alimlerin, ülemaların ısrarı üzerine Üstad Hazretlerinin vermiş olduğu bir hutbe. İnşallah o hutbeyi okuyacağız. Aynı zamanda bir büyükçe bir bildiri, bir manifesto mu diyorlar şimdikiler? Bir manifesto niteliğinde olan İslam aleminin, yani o gününü, şimdisini de ilgilendiren manifesto niteliğinde bir bildiri, bir tebliğ. Çok farklı bir şey. Okuyacağız şimdi. 1910 ve 11, yani tam bir yıl. Üstad Hazretleri o yılları tarif ederken iki seyahat yaptım diyor. İki seyahat. Birisi Rıhlet-i Sayfiye, yazdan kışa. Diğeri de Rıhlet-i Şitaiye, kıştan yaza olan seyahat. İki tane seyahat gerçekleştirdim diyor. 1910 işte baharından güzüne, 1910'un güzünden 11'in de baharına olan iki tane seyahat. Birinci seyahat işte Van'dan Diyarbakır, işte Bitlis, Diyarbakır, Urfa, işte Antep, bütün buraların hepsini tek tek gezer ve oralardaki alim, ülema veya ileri gelen nüfusu olan insanların hepsiyle tek tek görüşür. Meşru olan meşrutiyeti, meşruiyet unvanıyla anlatır. Anlatır. Onların bütün sorularına hepsine tek tek cevap verir. O soruların hepsinden meydana gelen eser, münazarat olarak kendisini gösterir. Daha sonra Üstad Hazretleri işte Şam'a geçer. Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin türbesine yakın bir yerde ikamet eder. Kendi biliyorsunuz o dönemde Şam veya Dımaşk mı şey asıl adı o bölge. Şam bölgenin tamamının adıdır. Bir şehrin adı değil. İstanbul şey Osmanlı'nın bir vilayeti konumundadır. Yani Orta Doğu tamamen Osmanlı'ya aittir. O yıllarda daha henüz şey olmamış işte 11'de Trablusgarp yani Libya'yı kaybediyoruz. Ondan sonra adım adım da geliyor o şeyler. Van uleması ısrarcı oluyor. Üstad Hazretleri'nin namı, sanı duyulmuş ve bilinen birisi. Gerçi genç yaştadır ama fakat namı büyümüştür. Kaç yaşlarındadır? 35 değil mi? 1876, 11 hesaplarsanız 35 yaşında delikanlı birisi yani. Ama ilmi, ilminin ünvanı her tarafta duyulmuş ve işitilmiş. Israrla işte Şam Emevi Camii'nde bir hutbe verilmesini isterler. İşte o Şam Emevi Camii'nde belki 10 bin kişinin toplandığı bir cemaate, içinde yüzden ziyade de alim ülemanın bulunduğu bir cemaate Üstad Hazretleri'nin vermiş olduğu bir hutbe. Bir cuma hutbesidir ama manifesto niteliğindedir. Değerini yitirmemiştir. O gün okunmuştur. Sanki adeta şimdi okuyacağız. Sanki bugün okunmuş gibi bir özelliği ve keyfiyeti taşıyor. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hutbenin tabi aslı Arapça. Buradaki tercümesi İnebolu, burada da not var zaten. Merhum Nazif Çelebi'nin 1951'de eski harfle yazıp teksir makinesiyle çoğalttığı nüshaya göre düzenlenmiştir. Üstad Hazretleri onu ifade etmiş olalım. Yani hutbe verildikten sonra yani Şam yani o taraflarda hemen bir hafta içerisinde iki defa çoğaltılıyor. İki defa baskısı yapılıyor ve dağıtılıyor. Daha sonra İstanbul'a zaten oradan direkt İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a geldiği zaman da İstanbul'da bastırıyor. Yani o günkü aslıyla. Ama 1952'de işte şimdi 1951'de haşiyeler eklenerek yani burada geçen bazı haşiyeler veya bazı hitaplar belki okuyacağız. Devam eden süreçte doğrusu okuyacağız. Haşiyeler ve bazı hitaplar 1951'de Üstad Hazretleri'nin tekrar tahsiyinden geçmiş. Üstad Hazretleri'ni ekleyip basılmış halidir. Yani bugün okuyacağımız hal o dönemde basılan son şeklidir. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün zi hayatlar hayatlarının lisan-ı halleriyle halıklarına takdim ettikleri manevi hediyelerini ve lisan-ı halle hamd ve şükürlerini o zat-ı vacibül vücuda biz de takdim ediyoruz ki demiş. La taknetu min rahmetillah. Yani rahmeti ilahiyeden ümidinizi kesmeyiniz. Hem hadsiz salat ve selam ol Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üzerine olsun ki demiş. Ci'tü li ütemmime mekârimel ahlak. Yani benim insanlara, beşere, Cenab-ı Hak tarafından bisetim, gönderilmem ve gelmem, ehemmiyetli bir hikmeti, ahlak-ı haseneyi, güzel ahlakı ve güzel hasletleri tekmil etmek, kemale erdirmek, nihai noktaya ulaştırmak ve beşeri ahlaksızlıktan kurtarmaktır. Şimdi malumunuz, İmam efendiler de hutbeye çıktıkları zaman işte besmele ve hamdele ile beraber işte bir ayet ve bir hadis zikrederler değil mi? O ayet ve hadis hutbenin de aslında konusunu oluşturur. Peki devamında okuyacağız. Üstad Hazretleri 6 tane hastalığı bizim nazarımıza verecek. Müslümanların 6 tane hastalığını geri kalmasının sebepleri olarak 6 tane hastalık. Onların da ilacı olarak 6 tane kelimeyi bizim nazarımıza verecek. Fakat muhtevanın yani hutbenin tamamen muhtevasına baktığımız zaman özellikle ayeti kerime la taknatü min rahmetillah yani ümit her tarafta kendisini gösterecek. Ümitsiz olmamakla ilgili Üstad Hazretleri'nin müthiş tahşidatları olacak. İster maddi terakkide ister manevi terakkide fark etmez. Bir de güzel ahlakı yerleştirme noktasında nedir? Şeyde yani okuyacağımız o hutbenin tamamında güzel ahlakı yerleştirme, ahlaksızlıktan uzaklaştırma noktasında müthiş Üstad Hazretleri'nin telkinleri ve tahşidatları olacak. Hadis-i şerif ve ayet-i kerimenin ifade ettiği mana tamamen şeyin hutbenin de muhtevasıdır. Hamd ve salattan sonra ey bu cami-i Emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim, ben haddimin fevkinde bu minbere, bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde yüze yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim, medreseye giden bir çocuğun misalidir ki, o sabi çocuk sabahleyin medreseye gidip, okuyup, akşam da babasına gelip, okuduğu dersini babasına arz eder. Ta doğru ders almış mı, almamış mı? Yaklaşım o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki. Orada alim ülemadan insanlar var. Belki yaşları 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında. 35 yaşında bir delikanlı nedir? İslamiyet adına bir şeyler konuşacak. İrşat makamında sizi irşada geldim şeklinde öyle bir havayla, öyle bir atmosferle konuşacak olsa olmaz bu. Onun için diyor ki ben böyle gelmedim diyor. Belki nasıl geldim? Aynı tekrar okuyayım. Benim misalim medreseye giden bir çocuğun misalidir ki o sabi çocuk sabahleyin medreseye gidip okuyup akşam da babasına gelip okuduğu dersini babasına arz eder. Babası da ehli medrese değil mi? Bu çok önemli bir ifade. Ehli medrese evladından geri değil. Ta ki evladının dersini tekmil etsin. Ya. Ta doğru ders almış mı, almamış mı? Babasının irşadını veya tasvibini bekler. Evet, biz Kürtler size nispeten çocuk hükmündeyiz. Ve talebelerinizi sizin talebelerinizin nihayetinde İslamiyet kaderi ilahi Arapların içerisinde geldi. Onun da bir hakkı hukuku vardır değil mi? Onlar cibilli, bir taraftarlık var, bir yakınlık var. Sizler bizim ve İslam milletlerinin üstadlarısınız. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını siz gibi üstadlarıma şöyle beyan ediyorum ki. Ama öyle bir ders ki maşallah. İşte bu yaklaşımdan sonra kimsenin de itirazı kalmaz. Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki hayatı müthiş bir şekilde tahlil etmiş, analiz etmiş ve ortaya bir fikir koyuyor. Yani yaşamış olduğu ne varsa, yani o içtimai hayat özellikle nedir? Van'da bir yoğunluk vardır, İstanbul'da bir yoğunluk vardır. Yani İstanbul'da da 1906'dan işte 1910'a kadar 4-5 senelik bir zaman dilimi vardır. Alemi İslam'ı müthiş bir şekilde temaşa etmiş. Bakın, Hayat-ı İçtimaiye Medresesi'nde bir ders aldım. Ve bildim ki, ecnebiler, yabancılar, özellikle Avrupalılar, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette, kurunu vustada, orta çağda, biz onlara göre neyiz o yıllarda? Orta çağ konumundayız. Orta çağda durduran ve tevkif eden, geri bırakan 6 tane hastalıktır. 6 tane hastalığımız var. Kim de olursa olsun fark etmiyor. O hastalıklar da bunlardır. Şimdi hepsini okuyacağız. Hastalıklar ne zaman nüksetse aynı hüküm caridir, geçerlidir yani. Ve tedavisi de aşağıda gelecek kelimelerdir, aynısıdır. Birincisi, yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Hayat bulmuş. Normalde ölmesi gereken şey bizim malımız değil, bizde hiç olmaması gereken şey, ama bizim içerimizde ümitsizlik hayat bulup diriltmiş. Ümitsizlik dirilince biz ne olacağız aslında? Öleceğiz yani. Bakın Üstad Hazretleri, ben o yıllar yani ümitsizlik noktasında çok farklı bir seviye olduğundan dolayı Üstad Hazretleri hep ümidi ön plana çıkarıyor. Hep ön plana çıkarıyor. Münazarat şu şekilde başlıyor. Dedi ya, birinci seyahat münazaratı netice veriyor. Münazaratın başında bir sual cevap var. Sual. Üstad Hazretlerine sorulan ilk soru. Ey Seyda! İstanbul'a gittin. Bu inkılab-ı azimi gördün. Meşrutiyetin ilanı. Gördün. Mühim işler içine girdin. Nerede bir heyecan var? Üstad Hazretleri orada. Orada. Bize ne getirdin? 4 sene, 5 sene boyunca oradaydın. Geldin buraya. Oranın bütün halini, ahvalini gördün. Peki bize ne getirdin? Bakın verdiği cevap. Çok sade, çok basit ama çok kuvvetli. El cevap, müjde getirdim. Hiç kimsenin beklemediği bir şey değil. Hiç kimsenin. Müjde getirdim diyor yani. Sen ne diyor? Bundan sonrası geliyor yani. Devam ediyor, ediyor, ediyor. Yani soru cevap, soru cevap. En sonunda söyledikleri, dinimize zarar olmasın da ne olursa olsun. İkna olmuyorlar, tatmin olmuyorlar. Ama Üstad Hazretleri öyle bir yerden yakalıyor ki, İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Enteresan bir şey. Kimse ona temas edemeyecek, kimse ona dokunamayacak. İslamiyet'in kendisi ila nihaya devam edecek. Şu şahsın, bu şahsın tasarrufu altında da değil. O şahsın gitmesiyle de o sönmez. Bunu özellikle ne yapıyor? Nazara veriyor yani. Hatta soru cevaplar öyle devam ediyor ki, birisi kalkıp diyor, herkese diyor şey, ne demek diyor? Hayali hakikat gösteriyorsun. Hayali hakikat gösteriyorsun. Zaman ahir zamandır, gittikçe daha fena olacak. Hep Üstad Hazretleri ileride de diyecek, ümitsizliğin rağmını olarak diyorum. Hatta ümitsizliğin burnunun rağmına yani. Tabiri diğerle ümitsizlik her tarafa burnunu sokmuş. Ama onun rağmını olarak ben böyle diyorum yani. Onun rağmını olarak. Madem öyle mi diyor? O zaman pardon, önce şu cevabı veriyor. Dünya diyor herkese terakki dünyası olsun da bize tedenni dünyası olsun. Öyle mi? O zaman ben de yönümü yüzümü sizden çeviriyorum. İstikbale, neslatiye bakıyorum işte. Ey Hamzalar, Ömerler, Saidler, ilahir sizlere konuşuyorum diyor ve başlıyor konuşmaya. Hep yani münazarata baktığınız zaman baştan sona hep ümit bahşediyor. Ümit bahşediyor. Olması gereken azık da bu. Çünkü niye? Bizim birinci hastalığımız yeis. Ümitsizlik. Ümitsizlik. Devam edecek. Diyecek ki mani her kemaldir. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. İkincisi, sıdkın, doğruluğun hayatı içtimaiyeyi siyasiyede ölmesi. Özellikle burayı nazara veriyor. Peki diğer yerlerde ölmemiş mi? El cevap, diğer yerlerde de ölmüş. Ama özellikle mesela diyelim ki çocuk yalan söylüyor. Ama bir de var ki baba yalan söylüyor. İş değişiyor yani. Anne yalan söylüyor. Hani balık baştan kokar var ya. Yani talebe yalan söylüyor. Ama bir var ki hoca da yalan söylüyor. İş karışır yani. Yani tebaanın içerisinde yalan söyleyenler var. İdareciler de yalan söylüyor. O zaman iş değişti. Çok kötüye gidiyor. Çok farklı. Üstad Hazretleri asr-ı saadeti nazarımıza verirken asr-ı saadette diyor sıdk ile kizbin arası diyor. O kadar açılmıştı ki diyor. Doğrulukla yalanın arası o kadar açılmıştı ki aralarında uçurum vardı diyor. Bir dükkanda ikisi beraber satılmazdı. Sahabeler sıdkı temsil ederdi. Müşrikler ise kizbi, yalanı temsil ederlerdi. Yalanı temsil. Ama aradan zaman geçti. 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene derken araları yaklaştı. Araya şu girdi, bu girdi, şöyle böyle. Ve bir dükkanda ikisi beraber satılır oldu. Ahir zamana geldi. Ahir zamanda öyle yerler oldu ki işte sıdk çok gerilerde kaldı. Yalan da çok ileriye gitti. Ve yalana da revaç verildi. Ondan dolayı özellikle bu noktayı söylüyor. Sıdkın diyor, doğruluğun hayatı içtimaiyeyi siyasiyede ölmez. Burada nedir? Doğruluk geri kalmış. Üçüncüsü, bunlar tek tekilerde açıyor, biz sadece izahlarını yapıyoruz. Belki bir tanesini okuyacağız. Üçüncüsü, adavete muhabbet. Adavete, düşmanlığa muhabbet. Düşmanlığı sevmek. Düşmanlığı sevmek. Yani düşmanı sevmek değil. İkisinin arasında fark var. İkisinin arasında mesela bir adam var ki düşmanını sever. Ayrı bir şey yani. Düşmanı sever. Ama başka düşmanı sevmeyebilir. Ama düşmanlığa muhabbet demek, yani öldürmeyi sevmek demek. Katletmeyi sevmek demek. Veya günahı sevmek demek. Veya daha başka kötü vasıfları sevmek demek. Onları sevmek demek, kendine de o vasıfları güzel görüp yerleştirmek demektir yani. Bu iş daha kötüye giden bir mana, daha farklı bir mana olarak kendisini gösteriyor. Düşmanlığa muhabbet. Üçüncü hastalık bu. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Bizleri birbirine bağlayan, maddi bağlardan değil, özellikle manevi bağlardan bahsediyor. Bunu bilmemek. Ya nasıl olur bir mümin diğer müminle birbirine manevi bağları? İşte öyle oluyor ki, öyle oluyor ki mesela bunu yapmışlar yani. Mesela ırkçılık, ırkçılığa olan rağbet onun ön plana çıkarılıp nedir? Manevi bağların. Yani Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, dinimiz bir. Bunların hepsi manevi bağlar. Bizi birbirine bağlayan kuvvetli manevi bağlar. Bu bağlar ne yapıyor? Geriye gidiyor, geriye gidiyor, geriye gidiyor, geriye gidiyor. Bakıyorsun ki bir insanın dünyasında ırkı bir numara. Bir numara. Orta Doğu'nun parçalanması, Osmanlı'ya düşman edilmesi, arada daha başka şeyler var da altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Irkçılığın ön plana alabildiğinde İslam düşmanları tarafından çıkarılması. Demek ki birbirimizi, bizi bize, mümine mümine bağlayan nurani bağları bilmemekte hastalığın diğer bir kısmı. Beşincisi, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. İstibdat. Baskı. Yani baskı şeklinde olan yönetimler. Ama bu yönetimi illa sadece en yukarıdaki idarecileri düşünmek olmaz. Çeşit çeşit diyor. Çeşit çeşit. Mesela diyelim medresede hocanın talebeye olan baskısı. Okulda öğretmenin talebeye olan baskısı. Köyde ağanın köy ahalisine olan baskısı. Evde babanın çocuklara olan baskısı. Her birisinin kendine ait olan bir istibdat şekli var. Büyüt, askeriyede paşa. Büyüt, devlette memur, idareci nedir? En üstteki yönetici. Olur mu? Olur. Hepsinde kendisine özel bir baskı şekline yapabilir? Olur. Üstad Hazretleri bunu çeşit çeşit sari hastalıklar. Sari hastalık nedir? Bulaşıcı hastalıklar. Bulaşıcı hastalıklar. Yani birisi birisinde bir ağalık şeklini görüyor. Kendisi de o ağalık postuna bürünmeye çalışıyor. O da kendi rayetine. O da kendi rayetine. O da kendi rayetine. Bakıyorsun ki her yerde birbirine bulaşmış nedir? İstibdat, baskı şeklinde nedir? Hastalıklar kendisini gösteriyor. Onun yerine ne olması gerekiyor? Bulunmuş olduğun konumu istihdam etme noktasında kullanmak gerekiyor. Yani hizmet noktasında kullanmak gerekiyor. Yoksa baskı noktasında kullandığın zaman bulunduğun konumu ne yapmış oluyorsun? İşgal etmiş oluyorsun. Altıncısı, menfaat-ı şahsiyesine himmetini hasretmek. Yani devletin bekası, milletin bekası, dinin bekası, diyanetin bekası değil, şahsımın bekası. Benim çok güzel özelliklerim var, istadım var, kabiliyetim var ama kendi şahsi menfaatime bunu hasrediyorum. Ve kendi şahsi menfaatlerimi gözetiyorum. Bu da ayrı bir hastalık. Oysa Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu ne kadar özellik, istat ve kabiliyet, güzellikler, kullanabileceği himmet ve hamiyeti varsa onu ne yapması gerekiyor? Umumun, öyle mi? Milletinin, devletinin, dininin, diyanetinin hizmetine sunması, ortaya koyması gerekiyor. Öyle değil de şahsi menfaati ön plana çıkarmak, bu da altıncı hastalık. Cenab-ı Hak hepsinden muhafaza etsin. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemizde Eczahane-i Kur'aniye'den ders aldığım altı kelimeyle beyan ediyorum. Muhalecenin esasları, onları biliyorum. İlaç yapmanın esasları ne? Onları bu şekilde biliyorum ve sizlere takdim ediyorum. Birinci kelime, birinci hastalık neydi? Ye'sin, yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Şimdi bu hastalığın ilacı birinci kelime. Üstad Hazretleri her bir hastalığa bir kelimeyle ne yapıyor? İlaç yapmış oluyor. Birinci kelime, bu ilacı kullanacağız. Nedir? El-emel. El-emel. Ne demek yani? İzahını yapıyor zaten. Yani rahmeti ilahiyeye kuvvetli ümit beslemek. Allah'ın rahmetine kuvvetli ümit beslemek. Biliyorsunuz Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de, yani o ümit bahsinde o ayeti bizim nazarımıza özellikle veriyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Bu ayeti bizim nazarımıza verirken orada yani Cenab-ı Hak ey kulların nefislerini ısraf eden, kendilerini harcayan, günahta, günahın küçüğü büyüğü hepsi günah-ı kebaire kadar gidiyor. Kullarım diyor, benim rahmetimden ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek bir kere bizim itikadımızın gereği. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ihata etmediği bir yer var mı? El cevap hayır. Rahmet her yeri kuşatmışken, her yeri kuşatmışken bizim rahmetten hele hele mümin olarak, Müslüm olarak bizim rahmetten ümit kesmemiz asla ve asla düşünülemez. Onun için rahmeti ilahiyeden kuvvetli ümit beslemek, kuvvetli. El emelden maksat nedir? Bir insanın yani planı, projesi günlük ve günübirlik olmamalı. Peki nasıl olmalı? İstikbali de içine almalı. Peki istikbalden maksat nedir? Ta ebed boyutlu. Çünkü niye? İnsanların arzu, yani yaratılışta budur. İnsanın arzusu, isteği, emelleri, istekleri nedir? Ebede kadar gidiyor. Saadet ebediyi istiyor muyuz? Ha bunu istiyor. Öyleyse o zaman ben o noktada planlarımı, projelerimi ortaya koyabilirim. Bu noktada rahmeti ilahiyeden kuvvetli ümit besleyebilirim. El emelden maksat bu. Yoksa sadece işte günlük, şu gün, o gün, bugün değil yani. Sadece memleketle ilgili de değil. Bakın Üstad Hazretleri öyle bir pencere açıyor ki bizim nazarımıza. Senin ümidin diyor sadece vatanla ilgili de olmamalı. Şahsınla ilgili de olmamalı. Bu dünya düzlemiyle ilgili de, ömrünle ilgili de olmamalı. Peki senin ümidin neyle ilgili? Ebed boyutlu olmalı. Ebed boyutlu oldu mu o insan hiçbir zaman yerinde duramaz. O ebed boyutlu hedefe ulaşmak için habire gayret eder, habire çalışır, habire çabalar yani. Yerinde durmaz yani. Ümitsizlik onun damına veya damenine asla ve asla ne yapamaz? Ulaşamaz, dokunamaz, onu yolundan geri koyamaz. Ondan dolayı el emel kelimesiyle bunu ifade ediyor ve açıyor. Yani rahmeti ilahiyeden kuvvetli ümit beslemek. Özellikle bunu nazarımıza veriyor. Evet ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alemi İslam'ın saadeti dünyeviyesi bakın hepsini tek tek açıyor. Şimdi Üstad Hazretleri yani bize kuvvetli ümit beslemeyi ifade ederken söylerken bu hastalığı ancak böyle çözebilirsin derken kendi ümidini de bizim nazarımıza veriyor. Ben nasıl bir ümit besliyorum? Size söylüyorum. Ey İslam cemaati, müjde veriyorum ki şimdiki alemi İslam'ın saadeti dünyeviyesi bir, dünya saadeti. Bahusuz Osmanlıların saadeti, Anadolu burası ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların intibahıyla olan bir şey daha nazarımıza söylüyor. Diyor ki bu İslamiyet'in yükselmesi, büyümesi, gelişmesi bir şeyin uyanmasıyla olacak. Uyanmasıyla olacak. Nedir o? Tekrar okuyorum. Bilhassa hususan özellikle İslam'ın terakkisi onların intibahıyla olan Arap'ın saadetinin fecri sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Orta Doğu, bütün Araplar hepsini bunun içerisine koyabiliriz. 1911'de bunu söylüyor. 1911'de. 1911'de aslında o yıllarda Orta Doğu için bütün planlar kurulmuştu. Ve Üstad Hazretleri'nin bu müjdesinden sonra da işte Birinci Dünya Savaşı, Balkan Harbi ve bütün bunlara baktığımız zaman bütün Orta Doğu Osmanlı'nın raiyetinde vilayetler olmasına rağmen sömürgeler hükmünde Osmanlı'dan tamamen ayrılıyor. Orada bir yıkılış var, orada bir çekiliş var. Çekiliş var. İşte İngilizler bir tarafı, Fransızlar bir tarafı, İtalyanlar bir tarafı ne yapıyor? Komple alıyorlar yani. Orta Doğu paylaşılıyor, paylaşılıyor. Osmanlı'nın elinde de kalmıyor. Hem fecr-i sadık diyeceksin, hem bir fecr-i sadık var. Ve ben bunu müjde veriyorum diyor. Müjde veriyorum diyor. Hatta şimdi devamında şunu da söyleyecek. Biraz önce söylemiştim, okuyayım. Tekrar söylüyorum. Burada ince nokta neydi? Yani Müslümanların diyor terakkisi Arapların uyanmasıyla olacak. Uyanmasıyla olacak. Henüz uyandılar mı? Bak herkes yok diyor. Henüz uyanış olmadı. Güzel. Henüz uyanış olmadı. Ama Üstad Hazretleri ben diyor böyle müjde veriyorum diyor. Olacak. Olacak. Şimdi onunla ilgili bir iki yerde okuyacağız inşallah. Arap'ın saadetinin fecri sadıkının. Fecri sadık nedir? Gerçek fecir. Gerçek bir fecri kazip. Bir de fecr sanı, yani sabahın olması, sabahın olması, artık gündüz başladı dediğimiz şeyin öncesi fecr-i sadık. Öncesi fecr-i sadık. Fecr-i sadıkın emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Yakınlaşmış. Yesin burnunun ramını olarak. İşte burada bunu söylüyor. Ümitsizliğin ne kadar başınızı kuma sokarsanız sokun, ne kadar ümitsiz olursanız olun, ümitsizlik ne kadar yere burnunu sokarsa soksun, bütün bunların ramını olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaati katiyemle derim. Elimden gelse bütün dünyaya işittireceğim. Sadece şu Emevi Camii'nde sizlere değil, bütün dünyaya işittirecek derecede kanaati katiyemle derim. İstikbal, gelecek yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak. Yalnız ve yalnız. Ve hakim hükmeden nedir? Hakayık-ı Kur'aniye ve imaniye olacak. Bas bas bağırıyor bunu. Öyleyse şimdiki kader-i ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki. Bak onu söyledi yani. Şu andaki halimize bir rıza gösterelim. Bir rıza gösterelim. Zaten bu bir formüldür. Bu bir formüldür. Şimdi bugün sabahleyin de böyle bir mevzu geçti de, yani insan hayatında bunu prensip edinebilir. Prensip edinebilir. Kazaya rıza, kadere teslim. Peki zalimin zulmü ne olacak? Zalimin de zulmü var. O zulmün altında da inim inim inliyoruz. Eğer zalimin zulmü senin şahsına ise istersen affedebilirsin. Affedemiyor musun? Allah'a havale et. Allah'a havale edince Cenab-ı Hak onun hakkından gelemeyecek mi? Bak ne kadar rahat, ne kadar güzel. Havale et, kurtul. Zalimin zulmünü Allah'a havale et. Senin üzerinde işlemiş olduğu Cenab-ı Hakk'ın fiiline, kazasına rıza göster. Senin hakkında vermiş olduğu hüküm, kadere de teslim ol. Bu seni rahatlatır. Şimdiki kısmetimize diyor razı olmalıyız. Razı olmuyor. Ama zalimler üzerimizde boza pişiriyorlar. Onu Allah'a arz edelim. Elimizden geldiği varsa bir şey yapalım. Yapamıyorsak, yani o kötülüğü elimizle def etme varsa yapalım. Dilimizle def etme varsa yapalım. Olmadı, kalben buğz edebilirsin değil mi? Bunu herkes yapabilir. Bunun ötesinde Cenab-ı Hakk'ın hakkımızda vermiş olduğu hükme bir kere rıza göstermeliyiz. Şimdiki kader-i ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal, yani istikbal bizim, ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş. Müşevveş karma karışık demek. Ne yapacaklarını bilememek, bilememek. Böyle bir mazi onlarda var. Bizim istikbalimize göre onlar mazi olmuş oluyorlar. Bu davama, bakın bir bürhan söyleyecek, hepsine giremeyeceğim ben. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Şimdi Üstad Hazretleri'nin bundan sonraki, yani havale edeceğiz, hani benim arzum, isteğim bir mukaddime yapmak ama gerisini sizlerin okuması baştan sona. Baştan sona okumanızı arzu ederim, arzu ederim. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Yani müdellel konuşuyor. Hepsi delilli. Devam eden şeylerde hepsinde tek tek maddi terakkinin sebepleri, manevi terakkinin sebepleri, hepsinin tek tek delillerini gösteriyor. Yani sadece kuru bir söz söyleyip ortada bırakmıyor. Ortada bırakmıyor. Bize düşen çok vazife var. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı 1,5 bürhanı zikredeceğim. O bürhanın mukaddematına başlıyoruz. İşte İslamiyet'in hakaiki hem manen hem maddete terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var. Müthiş bir ifade ya. Yani İslamiyet'in özünde, özetinde, içinde peygamberler mesela sadece manevi terakki için mi varlar? Beşeriyetin sadece manen terakki etmesi için mi Cenab-ı Hak peygamberleri gönderdi? Yoksa peygamberlerin elinde maddi terakkiyi de netice verecek şeyler de var mıydı? Peygamberlerin ellerindeki bütün mucizeler
bize bunu gösteriyor.
Peygamberler geldiği zaman çift kanatlı geliyorlar. Beşerin hem manevi terakkisini netice veriyor, hem de maddi terakkisini netice veriyor. Tebaiyetimizde sıkıntı olduğu için maddi terakki geri kalıyor veya manevi terakki de geri kalıyoruz yani. İslamiyet'in bir kere bu noktada diyor, maddi ve manevi terakki noktasında müthiş bir istidadı ve kabiliyeti var. İslamiyet'in kendisi. Hem fenni ilimler hem dini ilimler hiç fark etmiyor. Birinci cihet olan manen terakki ise, şimdi manen terakki yaşayacak. Maddiye zaten giremeyeceğiz. Bir tane okuyacağım ben, ondan sonra bir iki yer okuyacağım. Biliniz, hakiki vukuatı kaydeden tarih. Ben diyor sadece kendimden konuşmayacağım diyor. Bunun vakaları var. Üstad Hazretleri vaka metoduyla bize bir ispat yapacak. Tarihten örnek verecek. Hakikate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Hatta müthiş bir misal. Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının İslamiyet'in hakkaniyetine şehadeti aynen şu ki. Bir Japon başkumandanı ya. İslamiyet hakkında o konuşuyor. 1905'te Rusya'yı mağlup etmiş. O dönemde amiral kendisi. Amiral. Amiral Hogo mu Yogo mu? Yani ismini tam şey yapamadım. Kendisi amiral. Daha sonra Japonya'nın askeriyesinin başına geçiyor. Başkumandan oluyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da nedir? Alimlerden, ülemalardan İslamiyet hakkında sorular soruyor. O suallere cevap, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrayı bahsediyorum. O suallere cevap veremeyince işte Darül Hikmetül İslamiye'de ağzı olan Üstad Hazretlerine yönlendiriliyor. Üstad Hazretleri'ye tanışıyor Japon başkumandanı. Ve onun ahir zamanla ilgili sormuş olduğu birçok hadisi şerife Üstad Hazretleri izahlar, cevaplar getiriyor. Beşinci şua 1906'daki bu soru cevapların neticesidir. Beşinci şua ahir zamanla ilgili, İsa Aleyhisselam'la ilgili, Deccal'la ilgili, Süfyan'la ilgili hadisi şeriflerin izahı bir Japon başkumandanına verilen cevaplardır. Sadece bunları mı sormuş? Maddenin ezeliyetiyle alakalı sorular sormuş. Tevhidle alakalı sorular sormuş. Nübüvvetle alakalı sorular sormuş. Bütün bunları açın nokta risalesini. Nokta risalesi Japon başkumandanına verilen sorulara verilen cevaplar. Allah Allah. Müthiş sorular. Bakın onun İslamiyet hakkında bir beyanı var. Üstad Hazretleri onun İslamiyet hakkındaki beyanını İslamiyet'in intibağına, terakkisine delil getiriyor. O söylüyor. Hani fazilet odur ki düşman dahi tasdik etsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a el emin diyen kimler? Müşrikler. Bakın inkar edemiyor. Şimdi bir hakikati arayan bir Japon var. Hakikati arayan. Velev ki diyelim ki Müslüman dahi olmamış ama hakikati tasdik ediyor. Kendisinin nedir? İslamlarla alakalı tespiti. Nedir o tespit? Diyor ki hakikati İslamiyet'in kuvveti nispetinde, İslamiyet'in hakikatinin kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde. Müslümanlar İslamiyet'in hakikatine ne kadar tevafuk ediyorlar, ne kadar uyuyorlar, İslamiyet'e göre ne kadar hareket ediyorlar ise o derecede ehli İslam Müslümanlar temeddün edip medenileşip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Kim söylüyor bunu? Japon başkumandanı söylüyor. Allah Allah. Ve devamını getiriyor. Ve ehli İslam'ın hakikati İslamiye'de zafiyeti derecesinde. Yani yine Üstad Hazretleri başka yerde de kendi ifadesiyle biz ne zamanki İslamiyet'e sımsıkı sarıldık, o zaman en parlak dönemimizi yaşadık. Ne zamanki İslamiyet'ten uzaklaştık, o zaman ne yaptık? Çöküş dönemi, batış dönemi, yıkılış dönemi. Osmanlı'nın nedir? En parlak dönemine bakın. Bir de yıkılma dönemine bakın. O tarihi inceleyin. İslamiyet'le ilgili sıkıntılarımızı görürsünüz. Nedir? Emeviler. Emeviler. Bidayette İslamiyet. Sonra ırkçılık. Sonra eğlence. Bakın yıkılış 90 sene. Endülüs Emevileri. Aynı şekil. 250 sene en parlak dönem. Ondan sonraki 250 sene durağanlaşmış. Avrupa'ya medeniyeti götüren Müslümanlar. Ondan sonraki 250 sene kendi aralarında kavga etmişler. İslamiyet'ten uzaklaşmanın nedeni Cenab-ı Hak bir zalimi musallat eder, senin bütün her şeyini bitirir yani. Hep böyle olmuş yani. Tarihe baktığımız zaman başlayan en parlak başlıyor. Sonra da sıkıntılar, bakıyorsun ki Cenab-ı Hak diyor ki tamam, senin ömrün tamamlandı yani. Nihayete erdiriyor. Yeni birisinin eline bayrağı veriyor. Sen devam edeceksin diyor yani. Hep böyle olmuş. Burada da onu söylüyor. Ehli İslam'ın hakikati İslamiye'de zafiyeti nispetinde derecesinde tevahhuş ettiklerini, yani vahşete düştüklerini, yani kötü yol manası kullanılır ya yani, İslamiyet'ten uzaklaştık. Bizim güzel ahlakımız bize küsmüş, bizden gitmiş. Bize küsmüş. Niye biz o güzel ahlaka göre hareket edememişiz? Edememişiz. Vahşete ve tedenniye düştüklerini ve her cümerc içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Bunu söyleyen Japon baskonu. Sayır dinler ise bilakistir. Diğerlerinde tam bunun tersi. Yani sarabet ve taassupların zafiyeti nispetinde temeddün ve terakki ettikleri gibi tarif edilmiş Hristiyanlığı nazarımıza veriyor. Taassupların zafiyeti nispetinde temettün ve terakketi dinlerine salabet ve taassupların kuvveti derecesinde tedenni etmişti. O tarif edilmiş İslamiyet'e, Hristiyanlığa ne zaman sımsıkı sarılmışsalar yıkılmışlar. Ondan uzaklaşmışlar, terakki etmişler. Çünkü niye? Tahrif, bozuk bir din yani. Bozuk bir din. Orada tamamen zıttır diyor. Ve ihtilallere maruz kaldıklarını tarih gösteriyor. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiş diye. Bakın bir tane delil sundu. Ben diğerlerini size havale edeceğim. Sadece şuradan şu burada Fecr-i Sadık yani soruluyor durmadan. Üstad Hazretleri ta o zaman bir müjde vermiş 1911'de. İşte 1950'de bazı emareleri tekrar görünmüş. Zaten burada haşiye ifade ediyor. Diyor ki eski Said, işte 1951'de eklenen haşiyelerden bir tanesi. Eski Said, Hissi Kablel Vuku ile 1371'de başta Arap devletleri alemi İslam'ın ecnebi esaretinden ve istibdadından kurtulup İslami devletler teşkil edeceklerini 45 sene evvel haber vermiş. Haber vermiş. Şimdi burada yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa devletlerinin Müslümanlar üzerinde olan istibdadı, Müslümanların o esareti bitiyor. Sömürge devletçilik bitiyor. Ha onlar kültürlerini, her şeylerini bırakıyorlar. Bir adam da tayin ediyorlar. Ondan sonra geri çekiliyorlar. Artık Şam, işte Suriye ayrı bir devlet oluyor. Libya ayrı bir devlet oluyor. Mısır ayrı bir devlet oluyor. Suud ayrı bir devlet oluyor. Hepsi bağımsız devletler. Sadece Orta Doğu'da mı, işte nedir Afrika'da, Müslüman olmayan ülkelerde de Avrupa ülkelerinin çoğusu, hemen hemen hepsine diyebileceğimiz yani en nihayette 1970'lerde zannediyorum olan işte o sömürge devletlerin hepsi terk ediliyor. Terk ediliyor. Ya oralarda küçük büyük devletler kurulmuş oluyor. Ama bugün Afrika'ya gidin. Afrika'da halen daha onların izleri kendisini gösteriyor. Yani adına devlet denmiş ama fakat onların sömürgesi halen daha sessiz ve gizli bir şekilde devam ediyor. Şimdi 1951'den sonra bir intibah var, bir uyanış var. Bir fecr-i sadık şeklinde kendisini gösteriyor. Peki biraz önce siz dediniz ki halen daha uyanılmamış. O zaman o da bir fecr-i kazibe giriyor. İkinci Harbi Umumi 30-40 sene istibdadı mutlakı düşünmemiş. 1370'te olan vaziyeti 1327'de olacak gibi müjde vermiş. Tehir'in sebebini nazara almamış. Peki bu hüküm halen daha geçerli mi? El cevap halen daha geçerli. İstikbal İslam'ın olacak. Ancak. Şimdi bakın şuradan bir yeri okuyorum. Bununla bitirmiş olacağız. İkinci Dünya Savaşı'nın nedir? Neticeleri alınıyor. O neticelerden sonra Üstad Hazretleri'nin nazara verdiği bir mevzu var. Diyor ki, elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nev-i beşerin maşuk-ı mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak, yani hakkı arayacak. Zaten devam eden maddelerde de hep onlar vardı. Yani kaç tane bizi, işte 5 tane Üstad Hazretleri orada kuvvetten bahsedecek. O kuvvetler de elimizde olmadığından dolayı biz terakki edemiyoruz. Onları elimizde tutmuş olsak tam ne yapacağız? Yine terakki etmiş olacağız. Onlardan bir tanesi de hakkı aramak. Hakkı aramak noktasında sadece biz mi? Hayır. Bütün insanlık hakkı arayacak. Yani Kur'an'ın hakim olması insanlığın hakkı aramasıyla alakalı. İşte dünyanın veya işte bütün çirkinlikleri görünmesine, hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle bütün insanlık ne yapacak? Arayacak. Elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber verip sarsılmaz, kat'i delillerle şüphe getirmez, hadsiz hüccetlerle hayat-ı bakiyeyi katiyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi elbette. Nev-i beşer şimdiye kadar Kur'an'ın özelliklerini ve vasıflarını bizim nazarımıza verdi. Şimdi bundan sonra şunu diyor. Elbette nev-i beşer, bütün insanlık, bütün aklını kaybetmezse bir, işte şartları koşuyor. Aklını kaybetmezse, daha başka ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa. İşte Fecr-i Sadık'ın şartlarını burada ifade ediyor. Maddi ve manevi kıyamet başa kopmayacak. İnsanlık da aklını kaybetmeyecek. O zaman Fecr-i Sadık olur. Sen aklını kaybetmişsen. Öyle mi? Maddi kıyamet, dünyanın kıyametinin kopması. Manevi kıyamet, insanların isyanlara ve tuyanlara ne yapıp sürüklenmesi. İbadette, imanda, inançta ne yapması? Tamamen bitmesi ve durması. Hiçbir şey kalmamış. Her şey ne yapmış? Günahkar olmuş veya günahlara gitmiş. Manevi kıyamet. Maddi kıyamet nedir? Dünyanın kıyametinin kopması. Peki dünyanın kıyameti önce veya sonra kopabilir mi? El cevap evet. Üstad Hazretleri bunu 29. sözü açın. Orada da bunu ifade ediyor yani. Orada da bunu ifade ediyor. Yani irade-i ilahiye diyor. İzni ilahiye ile dünyanın kıyametini koparmazsa diyor. Demek ki önceden, dünyanın önceden kopması var. Peki takdir edilen bir şey var mıdır? Var diyor. Bir gün gelecek ki diyor. Fenni bir hesapla nedir? İşte dünyanın kıyametinin kopması, bakın fenni bir hesapla dahi yapılabilirse tespit edilebilecek. İşte izâ şemsü küvvirat, izâ nücûmün kedârat ilâhir, yani güneşin dürülmesi, yıldızların dökülmesi, izâ semâun şakkat, gökyüzünün parçalanması, izâ nücûmün kedârat, yıldızların dökülmesi, bütün bunların hepsi işte kıyameti anlatıyor, kıyametin olacağından bahsediyor. Tekrar okuyayım. Elbette nev-i beşer bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa, bunlar şartlar. İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh-i zeminin kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. İşte burada bize düşen vazife var. Şu dünyanın maddi ve manevi kıyametinin kopmasına önüne geçmek. Önüne geçmek. Beşerin aklının başına almasına nedir? Yardımcı olmak. Bu nedir? İşte hizmetin, tebliğin kendisidir yani. Üstad Hazretleri 14. sözde diyor ki, Adapazarı'nda, Erzincan'da ve İzmir gibi yerlerde zelzelelerin olması ve bu sarsıntıların devam etmesi, o dönemlerden bahsediyor. 1939'lu yıllarda olan depremlerden bahsediyor ve onlarla ilgili bir hakikati bizim nazarımıza veriyor. O gün oralar, bugün başka yerler veya daha başka yerler olabilir yani. Sadece o günü nazara veriyor. Zelzelenin olması ve devam etmesinin iki tane sırrından bahsediyor. Bir diyor, o gibi yerlerde diyor, Ramazan'ın hürmetine riayet etmemek. Bir misali veriyor. Demek ki Ramazan'da olan bir deprem ki Ramazan'ın hürmetine riayet edilmemiş. Nedir? Umumi bir şekilde insanlar bir araya gelmiş, günah işlemiş veya işte başka şeyler düzenlemişler. İlahir. Daha başka, oralarda Kur'an'ı temsil eden, tebliğ vazifesi yapan, hakiki tebliğ yapan insanların olmayışı veya tesir edememeler. Bu iki şeyi özellikle söylüyor. Demek ki günahlar umumileştikçe veya tebliğ vazifesi bir hakkın yerine getirilmedikçe kıyametler kendisini gösteriyor, yer sarsılıyor. İşte birisi maddi kıyamet, birisi manevi kıyamet. İkisi de neticenin olmamasına sebep. Maddi kıyametin olmaması, manevi kıyametin olmaması için de bize düşen vazifeler var. Orta Doğu uyanacak. Yani orada durup da kendisi uyanacak değil yani. Çalışacak, gayret edecek, hakkı görecek, hakikati görecek, Kur'an'a sarılacak. Veya bizlerin orayı tahrik edecek diyelim. Özellikle Anadolu. Anadolu kendisine düşen vazifeyi de bir hakkın yerine getirecek. Ta ki oralara ne olsun? Maya olsun, merkez olsun. Tekrar okuyayım, bitiriyoruz. Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti, Ruh-i Zemin'in kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucizeyi ekberin yerini tutamaz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Sadece başlangıcı okuduk, gerisini sizlere havale ediyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım.